Ayrım 8, Tanrı'nın Yumruğu, Frederick Forsyth, sayfa 67. Stingray öğleden az önce adalara girdi. Orville ile Wilbur Wright'ın insanı motorlu bir uçakla birkaç metre bile olsun uçabileceklerini kanıtladıkları Kitty Hawk'taki anıtın önünden geçti. Nagshead'den ve kampçıların karavanlarını izledikten sonra Hatteras burnunu geçip adanın ucuna vardı. Arabayı saat 1'den az önce ailesinin ahşap evi önünde durdurdu. Annesiyle babası evin arka tarafında sakin mavi denize bakan verandadaydılar. Oğlunu ilk gören Ray Walker bir sevinç çığlığı kopardı. Maybell yemek hazırlamakta olduğu mutfaktan fırlayıp oğlunu kucakladı. Büyük babası sallanan koltuğunda oturmuş denize bakıyordu. Don adamın yanına gidip "Merhaba büyük baba, ben Don," dedi. Yaşlı adam baktı, gülerek başını salladı, sonra yine denize döndü. "Çok iyi değil," dedi Roy. "İnsanı bazen tanıyor, bazen burada ne haberler var anlat bakalım." "Hey Maybell, susamış iki insana birer bira getirsene." Don biralarını içerken 5 güne kadar körfezde olacağını söyledi. Maybell eliyle ağzını örttü, babası birden ciddileşti. "Eh, bu kadar eğitim hep bunun içindi," dedi sonra. Don birasını yudumlarken annesiyle babasının neden hep bu kadar kaygılı olduklarını düşündü. Büyük babası sulanmış gözlerinde bir tanıma ışığıyla kendisine bakıyordu. Büyük babası tüm yaşamı boyunca deniz piyadesi olmuş, uzun yıllar önce okulu bitirir bitirmez birliğe katılmıştı. 1941'de karısına veda edip kendisini yeni doğmuş olan Maybell ile birlikte Tulsa'da ana babasının yanında bırakarak Pasifik'e gitmişti. MacArthur ile Corregidor'da bulunmuş ve onun döneceğim dediğini duymuştu. Ve MacArthur döndüğünde generalin 20 adım berisindeydi. Bu arada Marianalar'da 8-10 Mercan Adası'nda dövüşmüş, Iwo Jima cehennemini yaşamıştı. Vücudunda 17 savaş yarasının izi vardı ve göğsünde 1 gümüş yıldız, 2 bronz yıldız ve 7 mor kalp madalyasının şeritlerini taşımaya hakkı vardı. Büyük babası gerçek gücün kimde olduğunu bildiğinden subaylığı hep reddetmiş, başçavuş olarak kalmıştı. Kore'de Incheon'da çıkartmaya katılmıştı. Sonunda kendisini eğitmen olarak Paris adasına gönderdiklerinde tören üniformasında üssün en çok madalyası bulunuyordu. Sonunda emekliye ayrıldığında son geçit törenine 4 general gelmişti ki bir generalin emeklilik töreninde bu kadar bulunmazdı. Yaşlı adam torununa yanına gelmesini işaret etti. Don kalkıp adamın yanına gitti. Yaşlı adam, "O Japonlara dikkat et, yoksa canına okurlar," diye mırıldandı. Don adamın zayıf omzuna kolunu at. "Sen sakın merak etme büyük baba, yanıma bile yaklaşamazlar." Yaşlı adam tatmin olmuşçasına başını salladı. 80 yaşındaydı. Ölümsüz başçavuşu sonunda pençesine geçiren ne Japonlardı ne de Koreliler. Alzheimer hastalığıydı. Bu son günlerde gidecek başka bir yeri olmadığından kızıyla damadının yanında hoş bir düş içinde yaşıyordu. Don'un annesiyle babası yemekten sonra oğullarına 4 gün önce döndükleri Arap Körfezi seyahatlerini anlattılar. Maybell fotoğrafçıdan az önce gelmiş olan resimleri almaya gitti. Don annesinin yanında oturup onun gösterdiği saray, cami ve pazar yerleri resimlerine baktı. "Oraya gittiğinde çok dikkatli ol," dedi annesi. "Karşına çıkacak olanlar bunlar gibi insanlar, tehlikeli insanlar. Şu gözlere bak hele." Don Walker annesinin elindeki resme baktı. Bedevi arkasında çöl olduğu halde 2 kum tepesi arasında duruyordu. Kefiyesinin bir ucuyla yüzünü örtmüştü. Sadece kuşkulu kara gözleri bakıyordu fotoğraf makinesine. "Özellikle buna çok dikkat ederim," dedi. Don saat 5'te artık dönme zamanının geldiğini söyledi. Ana babası kendisini arabasına kadar geçirdiler. Maybell oğlunu bir daha kucaklayıp kendine dikkat etmesini söyledi. Ray de oğlunu kucakladı. Onunla gurur duyduklarını söyledi. Don arabaya bindi, geri geri yola çıktı, sonra dönüp arkasına baktı. Büyük babası iki bastona tutunarak ayağa kalkmıştı. Yaşlı adam ağır hareketlerle bastonları bir yana bıraktı, güçlükle doğruldu, sırtını dimdik yaptı. Sonra elini başındaki beyzbol kasketinin siperine kaldırıp orada tuttu. Yaşlı savaşçı bir başka savaşa giden torununu selamlıyordu. Don da arabada elini kaldırıp selamladı büyük babasını, sonra gaza bastı ve hızla uzaklaştı. Büyük babasını bir daha hiç görmedi. Yaşlı adam Ekim ayında bir gece uykusunda öldü. Bu sırada Londra'da hava kararmıştı. Terry Martin geç saatlere kadar çalışmıştı. Öğrenciler uzun yaz tatillerindeylerse de hazırlayacak dersleri vardı ve yaz aylarına rağmen okulun yürüttüğü özel tatil kursları kendisini epey uğraştırıyordu. Ancak Terry o akşam kafasını kaygılardan uzak tutmak için yapacak bir şeyler aramıştı. Ağabeyinin nereye gittiğini biliyor ve kafasında Irak işgalindeki Kuveyt'e gizli olarak girmeye çalışmanın tehlikelerini canlandırıyordu. Saat 10'da Don Walker Hatteras'tan kuzeye doğru yola koyulduğunda Terry Martin okuldan çıktı, arkasından kapıyı kapatan yaşlı kapıcıya iyi geceler diledikten sonra Gower sokağına çıkıp Trafalgar meydanına doğru yürümeye başladı. Belki de parlak ışıklar kendisini biraz neşelendirirdi. St. Martin in the Fields'ın önünden geçerken kapıların açık olduğunu gördü. İçeriden gelen ilahi sesini duydu. Kiliseye girip arkalarda bir yere oturup koro çalışmasını dinledi. Ancak korocuların berrak sesleri sıkıntısını daha da arttırmıştı. 30 yıl önce Bağdat'ta Mike'la geçirdiği çocukluğunu hatırlıyordu. Nigel ve Susan Martin kentin Risafa denilen bölümünde Saadun'da iki katlı bir evde oturuyorlardı. Mike 1953'te kendisi de 2 yıl sonra doğmuştu. 2 yaşındayken ilk hatırladığı şey ağabeyinin Bayan Seyvel'in anaokulunda ilk günü için giyinmesiydi. Bir İngiliz çocuğunun üniforması olan gömlek, kısa pantolon, çorap ve ayakkabıları giyecek olan Mike, kendisine hareket serbestisi veren ve serin tutan beyaz pamuklu entarisini çıkarmamak için kıyameti koparmıştı. 50'li yıllarda Bağdat'taki İngiliz toplumu için yaşam rahattı. Mansur Kulübü ile Alviya Kulübü'nde havuza girerler, Irak Petrol Şirketi memurları ile elçilik çalışanları tenis oynarlar, barda buz gibi içkilerini içerlerdi. Bir köylü kızı olan Tombul Fatma'yı da hatırlıyordu. Kız aylığını biriktirip ailesinin yanına gittiği zaman hali vakti yerinde bir gençle evlenebilmek için çeyiz parası toplardı. Terry Mike'ı okuldan alma zamanı gelene kadar Fatma ile bahçede oynardı. Çocuklar 3 yaşına gelmeden hem İngilizce hem de Fatma'dan, bahçıvandan ve aşçıdan öğrendikleri Arapçayı konuşurlardı. Mike Arapçayı çok kolay öğrenmişti ve babası Arap kültürüne meraklı olduğundan evleri de hep Iraklı dostlarla dolu olurdu. Araplar küçük çocukları severler, onlara karşı Avrupalılardan daha çok sabır gösterirlerdi. Mike kapkara saçları ve kara gözleriyle beyaz entarisi içinde Arapça bağırarak bahçede koşuşurken babasının arkadaşları gülerler ama Nigel bu bizden birine benziyor derlerdi. 2 yıl sonra kendisi de Bayan Seyvel'in anaokuluna gitmişti ama çok zeki olduğundan Bay Hartley'in vakıf ilkokuluna ikisi beraber başlamışlardı. Bazı İngiliz çocuklarının yanı sıra üst sınıftan Iraklı ailelerin çocuklarının da bulunduğu tesisiyedeki ilk günlerinde kendisi 6, ağabeyi de 8 yaşındaydı. O sırada bir hükümet darbesi olmuştu. Çocuk kral ve Nuri Es-Said öldürülmüşler, neo-komünist general Kasım iktidarı ele geçirmişti. İki çocuk pek farkında değillerse de ana babaları ve İngiliz toplumu kaygılanmaya başlamıştı. Kasım Irak Komünist Partisi'ni benimsemiş, kendisini öldürtmeye kalkan Milliyetçi Baaz Partisi'ne sert bir program uygulamaya başlamıştı. Bu gruptan diktatörü makineli tüfekle öldürmeye çalışan ama başaramayan biri de Saddam Hüseyin adında bir gençti. Terry ilkokuldaki ilk gününde çevresinin Iraklı çocuklarla dolu olduğunu gördü. ''Bu bir tırtıl'' dedi çocuklardan biri. Terry ağlamaya başladı. ''Ben tırtıl değilim.'' ''Tırtılsın'' dedi en uzun boylusu. ''Beyazsın, şişmansın ve garip saçların var.'' Tam bir tırtıla benziyorsun, tırtıl, tırtıl. Hep birden tırtıl diye bağırmaya başladılar. Birden arkasında Mike belirdi. Kuşkusuz hepsi Arapça konuşuyorlardı. Kardeşime tırtıl demeyin diye Mike çocukları uyardı. Kardeşin mi? İşte kardeşine benzemiyor ama tırtıla benziyor. Yumruk kullanmak Arap kültürünün bir parçası değildir. Aslında Uzak Doğu'nun bazı kısımları dışında pek çok kültüre yabancı bir şeydir bu. Büyük Sahra'nın güneyinde bile sıkılı yumruk geleneksel bir silah değildir. Afrika'da siyahlara ve onların soyundan gelenlere yumruğunu sıkıp vurmak öğretilmek zorunda kalınmıştır. Sonra da bunlar bu işte dünyanın en iyisi olmuşlardır. Sıkılı yumrukla vurmak daha çok bir Batı Akdeniz ve özellikle de Anglo-Sakson geleneğidir. Mike Martin'in sağ yumruğu Terry'yi sıkıştıranların elebaşlarından birinin çenesinde patlayıp çocuğu yere serdi. Çocuk çok şaşırmıştı. Ama kimse bir daha Terry'ye tırtıl demedi. Mike ile Iraklı çocuk bundan sonra dost oldular. İlkokul yılları boyunca birbirlerinden bir daha hiç ayrılmadılar. Uzun boylu Iraklı çocuğun adı Hasan Rahmani'ydi. Mike'ın çetesinin üçüncü üyesi olan Abdülkerim Bedri'nin Terry yaşında Osman adında bir de kardeşi vardı. Böylece Terry ile Osman da iyi arkadaş oldular. Bu iyi bir şeydi. Çünkü Baba Bedri sık sık evlerine gelirdi. Baba Bedri doktordu ve Martinler onu aile doktoru olarak kabul etmişlerdi. Mike ve Terry'nin kızamık, su çiçeği, boğulmaca gibi çocukluk hastalıklarını atlatmalarında o yardımcı olmuştu. Terry, Abdülkerim'in şiir düşkünü olduğunu hatırlıyordu. Başı hep bir İngiliz şairleri kitabına gömülü olurdu. Şiir okuma yarışlarında İngiliz çocuklarını bile geçip ödül alırdı. Küçük Osman ise matematiğe meraklıydı ve büyüyünce mühendis veya mimar olup güzel şeyler inşa etmek istediğini söylerdi. Terry 1990'ın o sıcak akşamında kilisede otururken çocukluk arkadaşlarına ne olduğunu merak etti. Tesisiye'de okurlarken Irak'ta her şey değişiyordu. Kralı öldürerek iktidara gelmesinden 4 yıl sonra Kasım'da komünizme yaklaşmasından kaygılanan askerler tarafından devrilmiş ve öldürülmüştü. Bundan sonra Baas Partisi ile ordu 11 ay ortak iktidar kurmuşlar, bu sırada Baasçılar komünistlerden intikam almışlardı. Sonra ordu Baas'ı yeniden sürgüne itmiş ve 1968'e kadar tek başına iktidar olmuştu. Ancak Mike 1966'da 13 yaşındayken öğrenimini tamamlamak üzere bir İngiliz özel okulu olan Haileybury'ye gönderilmişti. Terry de 1968'de kendisini izlemişti. O yaz ana babası Haziran sonlarında onu İngiltere'ye götürmüşler ve Terry de Haileybury'ye girmeden önce hep birlikte yazı geçirmişlerdi. Böylece orduyu deviren ve Baas Partisi'ni Başkan Bekir yönetiminde başa geçiren 14 ve 30 Temmuz darbelerini kaçırmışlardı. Saddam Hüseyin başbakan olmuştu. Nigel Martin olacakları sezmiş ve planlarını ona göre yapmıştı. Petrol şirketinden ayrılmış ve Londra'da bulunan Burma Petrol şirketine girmişti. Bağdat'ta işlerini toparladıktan sonra Hereford yakınlarında bir eve yerleşmişlerdi. Kendisi her gün buradan Londra'daki işine gelip gidiyordu. Nigel Martin bu sırada golfe merak salmıştı ve hafta sonlarında Burma Petrol'den arkadaşı Bay Dennis Thatcher'la golf oynarken golf sopalarını oğulları taşırdı. Bay Thatcher'ın karısı politikayla çok ilgilenen bir kadındı. Terry müdürünün Bay Bill Stewart olduğu Haileybury'den çok hoşlanmıştı. Terry okumaya, Mike da atletizme düşkünlerdi. Mike üniversiteye gitmek istemeyerek çok erkenden asker olmak istediğini açıklamıştı. Koro çalışması sona erdiğinde Terry Martin Loş Kilise'den çıkıp Trafalgar Meydanı'nı geçti. Hillary ile oturdukları Bayswater otobüsüne bindi. Otobüste aptallık ettiğini, ağzını tutamadığı için ağabeyinin işgal altındaki Kuveyt'e gönderilmesine neden olduğunu düşünüyordu. Kaygı ve çaresizlikten neredeyse hüngür hüngür ağlayacaktı. Terry Chepstow Gardens'ta otobüsten indi. İş için 3 günlüğüne gitmiş olan Hillary artık dönmüş olmalıydı. Dönmüş olmasını umuyordu. Avutulmaya ihtiyacı vardı. Kapıdan girip oturma odasından gelen sesi duyunca sevindi. Odaya girer girmez yaptığı aptallığı anlattı. Sonra da yaşamını paylaştı. Bu sevecen borsacı kadının teselli edici kollarına atıldı. Mike Martin Riyad'daki istasyon şefiyle iki gün geçirmişti. İstasyona Century'den iki kişi daha gelmişti. Riyad istasyonu genelde elçilikte çalışırdı ve Suudi Arabistan İngiliz çıkarlarına dost bir ülke sayıldığı için büyük bir kadroya ve karmaşık tesislere pek gerek duyulmamıştı. Ancak Körfez'deki 10 günlük kriz şimdi her şeyi değiştirmişti. Yeni oluşturulan Batı ve Arap Devletleri Koalisyonu Irak'ın Kuveyt'i işgaline karşı çıkmış ve şimdiden iki başkomutan atamıştı. General Norman Schwarzkopf ve eğitimini İngiltere'de Sandhurst'te ve Birleşik Devletler'de görmüş ve kralın yeğeni ve savunma bakanı Prens Sultan'ın oğlu olan Prens Halid bin Sultan bin Abdülaziz. İngilizlerin isteği üzerine Prens Halid hemen kentin eteklerinde elçiliğin kiralayacağı büyük bir villa bulmuştu. Londra'dan gelen teknisyenler şimdi villaya verici ve alıcılar yerleştirmekteydiler ve burası acil durumun devamınca İngiliz gizli servisinin merkezi olacaktı. Kentin öteki yanında bir yerde Amerikalılar da CIA için aynı şeyi yapmaktaydılar. Amerikan askeri güçleri ile CIA sivilleri arasında daha sonra gelişecek olan işbirliği henüz başlamış değildi. Mike Martin bu arada istasyon şefi Julian Gray'in evinde kalıyordu. Her iki adam da Martin'in elçilikten herhangi biri tarafından görülmesinin bir yarar sağlamayacağı konusunda anlaşmışlardı. Martin'in kim olduğunu ve ne iş yaptığını sormak Bayan Gray'in aklına bile gelmemişti. Martin Suudi hizmetçilerle Arapça konuşmuyor, istediği kahve gelince sadece İngilizce bir teşekkür ediyordu. İkinci akşamın sonunda Gray son briefingini veriyordu. Riyad'da görüşülebilecek her konuyu derinliğine tartışmış sayılırlardı. ''Yarın sabah uçakla Dahran'a gideceksin. Suudi iç hat seferi artık Kafji'ye gitmiyor. Şirketin Kafji'deki adamı seni karşılayıp kuzeye götürecek. Adam sanırım eski alaydandır. Sparky Love tanıyor musun?''
''Tanırım.'' dedi Martin.
İhtiyacın olduğunu söylediğin her şeyi sağladığını söyledi ve konuşmak isteyeceğin genç bir Kuveytli pilot da bulmuş. Amerikan uydularının sınırı ve Irak birliklerinin nerelerde yoğun olduğunu gösteren fotoğraflarını da almış. Şimdi son olarak Londra'dan gelen şu resimlere bak.
Gray masanın üzerine bir dizi büyük ve parlak fotoğraf serdi.
Saddam henüz Iraklı bir genel vali atamamış. Kuveytli hainlerden bir yönetim kurmaya çalışıyor hala ama bir yere varamadı. Kuveytli muhalifler bile kendisine yardım etmiyorlar ama epey bir gizli polis varlığına sahip sanırım. Bu Sabavi adında yerel Amam şefi epey boktan biri. Ziyarete gelebilecek olan Bağdat'taki patronu Amn al-Amn'ın başı Ömer Katip. Şu işte çok kanlı bir ünü var. Kuveyt'teki karşıtı Sabavi gibi. Katip 45 yaşında, Tikritli Saddam'ın aşiretinden. Sabavi hakkında fazla bir şey bilmiyoruz ama onun da kokusu yakında çıkar.
Gray bir fotoğrafı aldı.
Amam dışında Bağdat muhaberatın karşı istihbarat bölümünden bir ekip göndermiş. Herhalde yabancılara ve dışarıdan yöneltilecek casusluk ve sabotajlara karşılık. Karşı istihbaratın patronu kurnaz biri olarak ün salmış. Ona karşı çok dikkatli olmak gerekecek sanırım.
8 Ağustos'tu. Başları üzerinden geçen bir C-5 Galaxy yakınlardaki askeri havalanına çoktan harekete geçmiş olan Amerikan lojistik mekanizmasının sonsuz malzemesini heyecanlı, anlayışsız ve aşırı derecede muhafazakar İslam Krallığı'na taşımaktaydı.
Mike Martin bakışlarını indirince Hasan Rahmani'nin yüzü ile karşılaştı.
8. ayrımın sonu. Sayfa 75.